Ayrım 46.
Din Tanrı'nın birliği, Tanrı ile kul arasında aracı yok, tek mihrap insan vicdanı. Artık kin yok, iş yerinde de, okulda da kardeşlik. Ceza da, mükafat da açıkça belli, her şeyde açıklık. Herkese iş, herkes için hak, herkese barış, huzur. Kan dökmek yok, savaş yok, analar mutlu. Maddeye üstün gelmek ilk adımdır. İlerlemenin şimdiye kadar yaptıklarını düşünün. Çok eskiden ilk insan ırkları, gözlerinin önünden suların üzerine üfleyen deniz ejderlerinin, ateş kusan ejderhaların, şahin kanatlarıyla, kaplan pençeleriyle uçan gökler canavarı Anka'nın geçişini dehşetle seyrederlerdi. İnsandan üstün olan korkunç hayvanlardı bunlar. Öyleyken insan tuzaklar kurdu, zekanın kutsal tuzaklarını, en sonunda da canavarları bunlarla yakaladı. Deniz ejderini yendik, şimdi onun adı gemidir. Karalarda ateş saçan ejderhayı da yendik, onun adı lokomotiftir. Şimdi de yarı kaplan, yarı kartal olan Anka'yı yenmek üzereyiz. Yakaladık bile, onun adı da balondur. Bu Prometheus'a layık eser tamamlanıp da insanoğlu mitolojinin üç ejderini, deniz ejderini, kara ejderini ve yarı kartal, yarı kaplan hava ejderini, kesin olarak buyruğu altına aldığı gün suya, ateşe, havaya hakim olacaktır. Vaktiyle eski tanrılar kendisi için neyse, o da canlı yaratıklar için o değerde olacaktır. Cesaret, ileri, yurttaşlar nereye gidiyoruz? Hükümet şeklini alan bilime, tek kamu gücü haline gelen eşyanın gücüne, müeyyidesi de cezası da kendinde olan, açıkça yayımlanan tabii yasaya, gün doğuşuna karşılık olan gerçeğin doğuşuna. Milletlerin birliğine gidiyoruz. İnsanlığın birliğine gidiyoruz. Artık hayaller yok, asalaklar yok. Gerçekle yönetilen gerçek, işte hedef bu. Medeniyet toplantılarını Avrupa'nın doruğunda, daha sonra da kıtaların merkezinde, zekanın büyük bir parlamentosunda yapacak. Buna benzer bir şey daha önce de görülmüştü. Eski Yunan şehir meclislerine katılan mümessillerin yılda iki toplantısı vardı. Biri tanrıların yeri olan Delfi'de, diğer kahramanların yeri olan Termopilis'te. Avrupa'nın mümessilleri olacak, dünyanın mümessilleri olacak. Fransa bu kutsal geleceği gebedir. 19. yüzyılın gebeliği işte buradadır. Eski Yunanistan'ın başladığı Fransa tarafından tamamlanmaya layıktır. Dinle beni sen Föyi, mert işçi, halk adamı, halkların adamı, sana saygım vardır. Evet, sen gelecek günleri açıkça görüyorsun, evet hakkım var. Föyi, senin ne annen ne de baban vardı. Ana olarak insanlığı, baba olarak da hakkı benimsedin. Burada öleceksin, yani zafere ereceksin. Yurttaşlar, bugün her ne olursa olsun, ister yenilelim, ister yenelim, yapacağımız şey bir devrimdir. Yangınlar bütün şehri aydınlattığı gibi devrimler de insanlığı aydınlatır. Biz nasıl bir devrim yapacağız? Az önce söyledim, gerçeğin devrimi. Siyasi açıdan bir tek ilke vardır. İnsanın kendi üzerindeki egemenliği. Bu benim, ben üzerindeki egemenliğinin adı özgürlüktür. Bu egemenliklerden ikisinin ya da üçünün toplandığı yerde devlet başlar. Ama bu birleşmede hiçbir feragat yoktur. Her egemenlik genel hakkı meydana getirmek için kendinden bir miktar feda eder. Bu miktar herkes için eşittir. Herkesin herkese yaptığı eşit fedakarlığın adı eşitliktir. Genel hak her birinin hakkı üzerine ışık saçan, herkesin korunmasından başka bir şey değildir. Herkesin her biri üzerindeki bu korumasının adı kardeşliktir. Birleşen bütün bu egemenliklerin kesişme noktasına toplum denir. Bu kesişme bir birleşme olduğundan bu nokta bir düğümdür. Toplum bağı denen şey budur. Kimisi toplum antlaşması der buna. Antlaşma kelimesi esasında bağlanma fikriyle meydana geldiğine göre bu da aynı anlamı ifade eder. Eşitlik üzerinde anlaşalım. Çünkü özgürlük doruksa eşitlik temeldir. Eşitlik yurttaşlar hepsi aynı hizada bitkiler topluluğu değildir. Uzun otlar, bodur çınarlar toplumu da değildir. Birbirini kısırlaştıran kıskançlıklar topluluğu da değil. Hukuk yönden aynı imkana sahip olan bütün kabiliyetler demektir. Siyasi açıdan aynı ağırlığa sahip olan bütün oylar demektir. Dini yönden aynı hakka sahip olan bütün vicdanlar demektir. Eşitliğin tek yolu vardır. Zorunlu, dolaysız eğitim. Okuma yazma hakkı. İşte buradan başlamak gerektir. Herkese zorunlu olan ilkokul, herkese açık orta öğretim. İşte kanun budur. Eşit okullardan eşit toplum çıkar. Evet, eğitim, ışık, ışık. Her şey ışıktan gelir, ışığa döner. Yurttaşlar, 19. yüzyıl yücedir ama 20. yüzyıl mutlu olacaktır. O zaman eski tarihe benzer hiçbir şey bulunmayacak. Bugün olduğu gibi artık korkulacak bir fütuhat, bir istila, bir zorla alma, milletler arasında silahlı rekabet, kralların evlenmesi yüzünden medeniyete ara verme, babadan oğula geçen istibdatlarda doğumlar, kongrelerle bölünen milletler, hanedan yıkılmasıyla meydana gelen parçalanmalar, bölüşmeler, sonsuzluğun köprüsü üzerinde karşılaşan iki keçi gibi karşı karşıya gelen iki dinin savaşı kalmayacak. Artık kıtlıktan, sömürülmekten, yoksulluk sonucu fuhuştan, işsizlik sonucu sefaletten, dar ağacından, hançerden, savaştan, olaylar ormanındaki gelişi güzel eşkıyalıklardan korkulmayacak. Hiçbir olay olmayacak bile denilebilir. İnsanlar mutlu olacak. Dünya yasalarını yerine getirdiği gibi insanlık da kendi yasalarını yerine getirecek. Ruhla yıldız arasında ahenk yeniden kurulacak. Yıldız ışık çevresinde döndüğü gibi ruh da gerçeğin çevresinde dönecek. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz, benim size hitap ettiğim bu saat karanlık bir saattir. Ama bunlar geleceğin korkunç alışverişidir. Bir devrim, bir geçiş parasıdır. Ah! İnsanlık kurtulacak, yükselecek, teselli bulacak. Biz bunu kendisine bu barikatın üzerinden bildiriyoruz. Aşk çığlığını fedakarlığın en yüksek yerinde koparmayıp da nerede koparacağız ya? Ey kardeşlerim, işte burası düşünenlerle acı çekenlerin birleşme yeridir. Bu barikat ne taşla, ne kirişle, ne demirle yapıldı. İki yığından yapıldı. Bir yığın fikir, bir yığında ıstırap. Sefalet burada ülküyle karşılaşır. Burada gündüz geceyi kucaklar, seninle birlikte öleceğim, sen de benimle birlikte yeniden doğacaksın der. Bütün büyük kederlerin kucaklaşmasından inanç fışkırır. Acılar buraya can çekişmelerini getirirler, fikirler de ölümsüzlüklerini. Bu can çekişmeyle bu ölümsüzlük karışacaklar, bizim ölümümüzü meydana getirecekler. Kardeşler, burada her ölen geleceğin parıltısı içinde ölür. Bizler şafak dolu bir mezarın içine giriyoruz. Anjolra susmaktan çok sözünü kesti. Sanki konuşmasına kendi kendine devam ediyormuş gibi dudakları sessizce kımıldıyordu. Bundan dolayı çevresindekiler onu duyabilmek için dikkatle bakıyorlardı. Alkışlayan olmadı ama uzun zaman fısıldaştılar. Söz esinti olduğundan zekaların ürpermesi yaprakların ürpermesine benzer. 6. Marius şaşkın, Javert kısa konuşuyor. Marius'un zihninden geçenleri anlatalım. İçinde bulunduğu ruh durumu hatırlansın. Biraz önce de belirttiğimiz gibi onun için artık her şey hayaldi. Aklı bulanıktı, bunda ısrar edelim. Can çekişenlerin üzerine açılmış olan geniş, esrarlı, karanlık kanatların gölgesi altındaydı. Kendini mezara girmiş gibi görüyordu. Daha şimdiden duvarın öte yanındaymış gibi geliyordu ona. Canlıların yüzünü artık ancak bir ölünün gözleriyle görüyordu. Bay Fauchelevent oraya nasıl gelmişti? Niçin gelmişti? Ne yapmaya gelmişti? Marius bunların hiçbirini düşünmedi. Zaten üzüntülerimizin kendimizle birlikte başkasını da içine almak gibi bir özelliği olduğundan, oraya herkesin ölmek üzere gelmesi ona pek mantıki görünüyordu. Yalnız yüreği sızlayarak Cosette'i düşündü. Bay Fauchelevent onunla konuşmadı, ona bakmadı. Hatta Marius ben tanıyorum demek üzere sesini yükselttiği vakit bile onu işitmiş gibi bir hali yoktu. Marius'a gelince Bay Fauchelevent'in bu tutumu onun içine bir rahatlık veriyordu. Bu gibi duygular için böyle bir deyim kullanmak kabil olsaydı hoşuna gidiyordu derdik. Kendisi için hem kuşku hem de saygı uyandıran bu esrarlı adamla konuşmak ona öteden beri imkansız gelirdi. Üstelik uzun zamandır da onu görmemişti. Bu da kendisinin çekingen, ihtiyatlı yaratılışı bakımından imkansızlığı daha da arttırıyordu. Tespit edilen 5 kişi barikattan Mondetour sokağı yoluyla ayrıldılar. Muhafız askerlerine iyice benzemişlerdi. İçlerinden biri ağlıya ağlıya gitti. Ayrılmadan önce kalanlarla kucaklaştılar. Hayata geri gönderilen bu 5 kişi gittikten sonra Enjolras ölüm mahkumuna geçti. Alt kattaki salona girdi. Direğe bağlı Javert düşünüyordu. Enjolras bir şeye ihtiyacın var mı diye sordu. Javert buna karşılık beni ne zaman öldüreceksiniz dedi. Biraz bekle, şu anda fişeklerimizin hepsine ihtiyacımız var. Javert, öyleyse içecek bir şey verin bana dedi. Enjolras ona kendi eliyle bir bardak su verdi. Javert sıkı sıkıya bağlı olduğundan içmesine de yardım etti. Hepsi bu kadar mı diye sordu. Javert, bu direkte çok rahatsızım dedi. Bana bütün geceyi burada geçirttiğinize göre pek de müşfik değilsiniz. Beni istediğiniz gibi bağlayın ama hiç olmazsa öteki gibi bir masanın üzerine yatırın. Başıyla Mabeuf'ün ölüsünü gösterdi. Hatırlanacağı gibi salonun öbür ucunda üzerinde kurşunları eritilip fişeklerin doldurulduğu büyük uzun bir masa vardı. Bütün fişekler hazırlanıp bütün barut kullanılmış olduğundan o masa boştu. Enjolras'ın emri üzerine 4 isyancı Javert'i direkten çözdüler. Çözerlerken bir beşincisi de süngüsünü onun göğsüne dayalı tutuyordu. Ellerini arkasında bağlı bıraktılar, ayaklarını da sağlam kamçı ipiyle dar ağacına çıkanlarda olduğu gibi ancak bir karışlık adımlar atabilecek şekilde iyice bağladılar. Sonra salonun dibindeki masaya kadar yürüttüler, masaya yatırdılar, belinden sıkı sıkı bağladılar. Güvenliği daha da arttırmak için boynuna ip bağlayıp onu hiçbir şekilde kaçamayacak hale getiren bir bağ düzeni eklediler. Bu hapishanelerde kelepser adı verilen bir usuldür. Bağ enseden başlar, karnın üzerinde ikiye ayrılır, bacakların arasından geçtikten sonra gene ellere ulaşır. Javert'i sıkı sıkı bağladıkları sırada bir adam kapının eşiğinden garip bir dikkatle onu seyrediyordu. Bu adamın yaptığı gölge üzerine Javert başını çevirdi. Gözlerini kaldırdı, Jean Valjean'ı tanıdı. Ürpermedi bile, azametle gözlerini yumdu. Belli bir şey demekle yetindi. 7. Durum ciddileşiyor. Ortalık hızla aydınlanıyordu. Yalnız ne bir pencere açılıyor, ne bir kapı aralanıyordu. Gün doğuşuydu bu, uyanma değil. Şanvrörü sokağının barikata karşı olan ucunu, daha önce de söylediğimiz gibi askeri birlikler boşaltmışlardı. Boş görünüyordu, uğursuz bir sessizlikle gelip geçenlere açık bulunuyordu. Saint-Denis sokağı, Tebea'daki Sphinx yolu gibi sessizdi. Bir güneş ışığının artmakta olduğu 4 yol ağızlarında bir tek yaratık yoktu. Issız sokaklardaki bu aydınlık kadar üzgünlük verici bir şey yoktur. Hiçbir şey görülmüyordu ama işitiliyordu. Bir yerlerde esrarlı bir kımıldama vardı. Nazik anın yaklaştığı şüphesizdi. Bir akşam önceki gibi devriyeler dönüp geldiler. Yalnız bu sefer hepsi geri geldi. Barikat ilk saldırıda olduğundan daha güçlüydü. 5 kişinin ayrılmasından beri onu daha da yükseltmişlerdi. Hal dolaylarını gözetlemiş olan devriyenin verdiği fikir üzerine Enjolras, arkadan gelecek beklenmedik bir saldırı korkusuyla önemli bir karar aldı. O zamana kadar açık kalan Mondetour sokağının dar girişine de barikat kurdurdu. Bu iş için birkaç ev boyunca sokağın taşlarını söktüler. Böylece 3 sokaktan, önde Şanvrör sokağından, solda Sin sokağı ile Petit Truanderie sokağından, sağda Mondetour sokağından, kapatılınca barikat gerçekten de adeta hiçbir hücumla ele geçirilemez hale gelmişti. 3 cephesi vardı ama çıkış yeri yoktu. Enjolras gülerek kale ama fare kapanı gibi dedi. Sonra Bossuet'in fazladan sökülmüş dediği 30 kadar kaldırım taşını meyhane kapısının yanına yığdırdı. Şimdi hücumun gelmesi gereken yerde sessizlik öyle derindi ki Enjolras herkesi savaş ocağı yere yerleştirdi. Hepsine bir tayın içki dağıtıldı. Bir saldırıya hazırlanan barikat kadar görülmeye değer şey az bulunur. Tiyatroda olduğu gibi herkes yerini seçer. Herkes yan yana, dirsek dirseğe, omuz omuzadır. Kaldırım taşlarıyla kendine hücre hazırlayanlar vardı. İnsanı rahatsız eden bir duvar köşesi mi var, ondan uzaklaşılır. İnsanı koruyabilecek bir girinti mi var, oraya sığınılır. Solaklar pek değerlidir. Ötekilere uygun olmayan yerleri onlar alırlar. Pek çoğu oturduğu yerden savaşmak üzere hazırlanır. Öldürmek için kolaylık, ölmek için de rahatlık isterler. 1848 Haziranı'nın uğursuz savaşında korkunç bir nişancı olan, bir damın tepesindeki taraçadan savaşan bir isyancı oraya geniş, yüksek arkalıklı koltuğunu getirtmişti. Bir misket ateşi gelip onu orada buldu. Komutan savaş hazırlığı emrini verir vermez, düzensiz bütün hareketler son bulur. Artık birbirini çekiştirmek, itişmek yoktur. Şakalaşan topluluklar yok olur, ikili konuşmalar biter. Bir yana kümelenmeler ortadan kalkar. Zihnin bütün gücü bir noktaya yönelir, saldırganları beklemek şekline girer. Tehlikeden önceki barikat bir hercümerçtir. Tehlike içinde düzen olur. Tehlike düzen getirir. Anjolra çifteli karabinasını eline alıp da kendine sakladığı mazgal gibi bir yere yerleşince hepsi sustular. Taş duvarın boyunca küçük, kuru ses çıtırtıları belli belirsiz duyuldu. Bunlar doldurulan tüfeklerin sesiydi. Ayrıca davranışlar her zamankinden daha vakur, daha güvenliydi. Fedakarlığın fazlası bir güçlenme doğurur. Artık hiç umutları yoktu ama büyük umutsuzlukları vardı. Umutsuzluk da bazen zafer getiren son silahtır. Bunu Vergilius söylemiştir. Yüce çareler aşırı kararlardan doğar. Ölüm teknesine binmek bazen batmaktan kurtulma çaresidir. Tabutun kapağı can kurtaran simidi şekline girer. Tıpkı bir akşam öncesi gibi bütün dikkatler artık aydınlanan, görülebilen sokağın ucuna dönmüştü. Hatta dayanmıştı denebilir. Bekleyiş uzun sürmedi. Hareket Saint-Leu'den doğru açıkça başladı. Yalnız bu hiç de ilk saldırı hareketine benzemiyordu. Bir zincir çalkantısı, bir kitlenin endişe verici sarsılması, kaldırım taşının üzerinde zıplayan bir tunç şakırtısı, azametli bir gürültü, uğursuz bir demir yığınının yaklaştığını bildiriyordu. Çıkarların, düşüncelerin verimli gidiş gelişi için açılmış olan, hiç de korkunç savaş araçlarının muazzam geçişi için hazırlanmamış olan bu eski sokaklar ta derinliklerine kadar sarsıldılar. Savaşçıların sokağın ucuna dikilen bakışlarının sabitliği vahşi bir hal aldı. Bir top göründü. Topçular itiyorlardı. Top atılmaya hazır bir durumdaydı. Ön tekerlekleri ayrılmıştı. İki kişi topun kundağını tutuyordu, dört kişi tekerleklerin yanındaydı. Ötekiler cephane sandığıyla birlikte arkadan geliyorlardı. Yanan fitilin tüten dumanı görülüyordu. Anjolra ateş diye bağırdı. Bütün barikat ateş etti. Patlama korkunç oldu. Bir duman çığı topu da adamları da örttü yok etti. Birkaç saniye sonra bulut dağıldı, topla adamlar yeniden belirdi. Topun bakıcıları ağır ağır düzenli şekilde hiç telaş etmeden topu barikatın tam karşısına yerleştiriyorlardı. Bir tanesi bile isabet almamıştı. Sonra topçu birliğinin komutanı namluyu yükseltmek için topun kuyruğuna abanarak dürbününü ayarlayan bir astronom ciddiyetiyle topla nişan almaya koyuldu. Bossuet, "Aferin topçular!" diye bağırdı. Bütün barikatta alkışladı. Bir an sonra top sokağın tam orta yerine güzelce yerleştirilmişti. Ortadan akan su birikintisi sağdan soldan tam tekerleklerinin arasında bulunuyordu. Ateşe hazırdı. Barikatın üzerine korkunç bir canavar ağzı açılmıştı. Courfeyrac, "Hadi bakalım ha gayret!" dedi. "İşte vahşet karşımızda. Fiskeden sonra yumruk. Ordu koskoca pençesini bize doğru uzatıyor. Barikat ciddi şekilde sarsılacak. Tüfek yoklar, top ele geçirir." Konferde yeni model tunçtan 8'lik bir top bu dedi. "Bu toplar 100 ölçü bakıra 10 ölçü kalay koyarak yapılır. Ölçü birazcık aşılmış olsa hemen patlayıp dağılır. Kalayın çok oluşu bunları pek yumuşak hale getirir. Böyle olunca içlerinde boşluklar, delikler meydana gelir. Bu tehlikeyi önlemek, ateşi güçlendirmek için belki de 14. yüzyılda kullanılan bir usulle çemberlemeye, yani topu dışından kuyruğundan namlusuna kadar lehimsiz çelik halkalarla kaplamak usulüne başvurmalıdır. Şimdilik bu kusura elden geldiği kadar çare bulunmaya bakılıyor. Toptaki çukurların, deliklerin yerini bulmak için çok pençeli demir çubuklar kullanılıyor. Ama daha iyi bir yol vardır, o da Gribovall'in döner yıldızıdır. Bossuet, 16. yüzyılda toplara yiv yaparlardı dedi. Confer buna evet diye karşılık verdi. Bu topun gücünü arttırır ama isabet derecesini azaltır. Ayrıca kısa mesafeden yapılan atışlarda merminin yolu istenilen kesinlikte olmaz, parabol aşırı gider, merminin yolu aradaki her şeyi vuracak kadar yeteri derecede düz çizgi halinde değildir. Buysa düşmanın yakınlığı, atışın hızı oranında önemi artan bir savaş gereğidir. 16. yüzyıl yivli toplarında bu merminin çizdiği kavisteki gerginlik kusuru topa konulan barutun zayıflığından doğuyordu. Bu tür toplara yetersiz barut koymak, balistik zorunluluklar dolayısıyla kaçınılmaz bir durumdu. Tıpkı top kundaklarının korunduğu gibi. Kısacası top, şu müstebit, her istediğini yapamaz. Güç büyük bir zaaftır. Bir top güllesi saatte ancak 600 fersah yol alır. Işık saniyede 70 bin fersah gider. İşte Napolyon'a karşı Tanrı'nın üstünlüğü. Enjolras, silahları bir daha doldurun dedi. Acaba barikatın yüzü top güllesine karşı dayanacak mıydı? Mermi gedik açabilecek miydi? Bütün mesele buradaydı. İsyancılar tüfeklerini yeniden doldururken topçular da topu dolduruyorlardı. İstihkamda kaygı pek derindi. Ateş edildi, top patladı. Keyifli bir ses "buradayım" diye bağırdı. Güllenin barikata düşmesiyle Gavroş da içeri daldı. Sin sokağından doğru geliyordu. Petit Truander'i, dolambacının karşısındaki ek barikatı kedi gibi aşıvermişti. Barikatta gülleden daha büyük etki yarattı. Gülle yıkıntı yığınlarının arasında kaybolmuştu. En çok ziyanı yolcu arabasının bir tekerleğini kırmaktan, Anson'un eski arabasını büsbütün parçalamaktan öteye gidememişti. Bunu görünce barikattakiler gülmeye başladılar. Bossuet topçulara "devam" diye bağırdı. 8. Topçular kendilerinin ciddiye alınmasını sağlıyorlar. Gavroş'un çevresini sardılar. Ne var ki çocuk hiçbir şey anlatmaya vakit bulamadı. Marius titreyerek onu bir kenara çekti. "Buraya ne yapmaya geldin?" Gavroş, "Vay canına" dedi. "Peki ya siz?" Marius'a destanlara yaraşır küstahlığıyla gözünü kırpmadan baktı. İki gözü de içlerindeki kibirli parıltıyla irileşiyordu. Marius sert bir sesle, "Dönüp gelmeni sana kim söyledi? Bari mektubumu yerine götürdün mü?" diye sordu. Mektup konusunda Gavroş'un içi pek de rahat değildi.